Ayrım 21.
Sarhoşun biri bu cesareti ancak tek göz gösterebilir dedi. Tek göz mü? Amma yaptın ha. Tek göz eliyle göğsüne vurarak kim cesaret edemezmiş, ben mi diye bağırdı. Ben bu dünyada hiçbir canlının yapmaya cesaret edemeyeceğini yapabilirim. Yapamazsın, sıkıysa çık oraya. Vallahi yaparım, tek göz yapar, yapar. Cesaret edemez, yalan. Zil zurna sarhoş olan bu adamlar bağırışmakta ve caka satmakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Oysa bu geniş köprünün üstünde bile zorla ayakta durabiliyor, birbirlerinin üzerine yıkılıyorlardı. Tek gözün ne zaman korkulun üstüne sıçradığını gören olmadı. Birden onun başlarının üstüne sallanmakta olduğunu fark ettiler. Sarhoş ve perişan olmasına rağmen dengesini koruyarak taşların üstünde ilerlemeye çalışıyordu. Bu korkuluk ancak iki karış enindeydi. Tek göz kah sağa kah sola eğilerek yürüyordu. Sağında köprü vardı ve orada ayaklarının dibinde her adımını izleyen, ona anlaşılmaz bir uğultu gibi gelen, seçemediği sözler söyleyen bir sarhoş alayı. Ama solunda boşluk vardı. Bu boşlukta bir yerde görülmeyen ırmak uğulduyordu. Ve oradan sabahın ayazında beyaz bir dumana benzeyen kalın bir buhar yükseliyordu. Köprüden tek tük geçenler gözleri şaşkınlıktan irileşmiş, dehşet içinde bu daracık kaygan duvarın üstünde ilerlemeye çalışan adama bakıyorlardı. Tek göz çaresizlik içinde kollarını sallayarak boşluğun üstünde dengesini sağlamaya çalışıyordu. Bu sarhoş güruhundan biraz daha aklı başında olanlar korkudan sapsarı kesilmiş, oldukları yerde donmuş seyrediyorlardı. Öbürleri tehlikeyi göremeyenler, dengesini bulmak için boşluğun üstünde adeta dans eden sarhoşu bağırışarak izliyorlardı. Tehlikeli durumuyla tek göz birden kendini arkadaşlarından ayrılmış buldu. Şimdi onların başları üstünde dev bir canavara benziyordu. İlk adımları yavaş ve ihtiyatlı oldu. Ağır pabuçları buzla örtülü taşların üstünde her saniye kayıyordu ve ona sanki ayakları kendiliklerinden koşuyormuş gibi geliyordu. Altındaki derinlik onu karşı konulmaz bir biçimde çekiyordu. Hemen düşecek, düşüverecekmiş gibi oluyor ama büyük tehlikenin yakınlığı ona o zaman ana kadar bilmediği yepyeni bir güç veriyordu. Dengesini sağlamak için kıpırdanırken gitgide hızlanarak hafif hafif sıçrıyor, gittikçe de dizlerine doğru daha fazla eğiliyordu. Yürüyeceği yerde farkına varmadan küçük adımlarla dans etmeye başladı. Sanki buzla kaplı daracık bir duvarın üstünde değil de geniş yeşil bir çayırın üstündeymiş gibi. Bazen rüyada olduğu gibi birdenbire kendini hafiflemiş ve çevikleşmiş hissetti. Sanki ağır ve yorgun vücudu ağırlığını kaybetmişti. Sarhoş, tek göz artık kanatlanmış boşluğun üstünde dans ediyor, uçuyordu. Ona öyle geliyordu ki dans ettiği düzlüğün ahengiyle birlikte vücuduna ona dengesini sağlayan ve güven veren neşeli bir güç akıyordu. Dans onu sıradan bir yürüyüşün hiçbir zaman ulaştıramayacağı yerlere götürüyordu. Artık tehlikeyi, düşme olasılığını düşünmeden kah bir ayağının kah öbür ayağının üstünde sıçrıyor, şarkı söylüyor ve kendisine dümbelekle eşlik ediyormuş gibi de kollarını oynatıyordu. Tiridam tiridam tiridiridiram tiridam tiridam hay hay hay. Tek göz kendine bir makam uydurmuş, o makama uyarak tehlikeli yolunu dans ederek güvenli adımlarla geçiyordu. Dizlerini büküyor, başını kah sağa kah sola sallıyordu. Tiridam tiridam hey hey. Hepsinin başı üstünde bu olağan dışı ve tehlikeli durumda o artık kasabanın ve meyhanenin eğlencesi olan tek göz değildi. Ayaklarının altındaki binlerce defa ekmeğini kemirerek üstünden geçtiği, dalgalarının arasında tatlı bir ölüm hayal ettiği, kapıyasının gölgesinde uyuduğu köprünün dar ve kaygan duvarı değildi. Hayır, artık o, her gece ona meyhanede kaba şakalar ve alaylarla sözünü ettikleri o uzak ve aşılmaz yolculuğa çıkmıştı. Büyük girişimlerin istenen parlak yoluydu bu ve bu yolun sonunda haklı olan mirasıyla imparatorluğun o güzel ve zengin Bursa şehri vardı. Paşa ile çocuğu vardı, kendi karısıyla kendi çocuğu. Böyle kendinden geçmiş bir halde dans ederek duvarın, sofanın etrafını çeviren ve ırmağa doğru uzanmış olan bölümüne geçti. Sonra da köprünün öbür yanına. yarısını. Sonuna gelince şosenin üstüne sıçradı ve maceranın bu biçimde bitişinden hayran ve kendini Vişegrad'ın o kadar iyi tanıdığı güvenli yolu üstünde bulmaktan şaşkın, heyecanla etrafına bakındı. Onu teşvikleriyle, alaylarıyla, bağırışmalarıyla izleyen Güruh şimdi heyecanla karşılıyordu. Dehşetle donup kalmış olanlar da koşarak geliyorlardı. Kimi onu kucaklıyor, kimi yüzünü ve rengi solmuş fesini okşuyordu. "Aferin tek göz, aferin sana Şahin yavrusu, Gazi'ye aferin." Santo Papo onu haça geriyorlarmış gibi kollarını açarak ve kendini meyhanede sanarak boğuk sesle "Tek göze bir Rum!" diye bağırıyordu. Bu genel itişme, kakışma ve bağırışmalar arasında biri hiç ayrılmamalarını, eve dönmemelerini ve tek gözün şerefine içmelerini teklif etti. Uzaktaki okullarına yetişmek için buzlu köprüyü acele acele geçen 8-9 yaşındaki çocuklar durup bu tuhaf sahneyi seyrettiler. Hayretle açılan küçük ağızlarından beyaz bir duman çıkıyordu. Sıkı sıkı giyinmişlerdi. Kara tahtalarını ve kitaplarını koltuklarının altında taşıyan bu küçükler büyüklerinin oyununa akıl erdiremiyorlardı. Ama o kadar iyi tanıdıkları bu adamın kimsenin yürümediği ve yürünmesi yasak olan bir yerde sihirli bir elle sürükleniyormuş gibi neşe ve cüretle sıçrayarak yürüyen hayali doğdukları kasabanın köprüsüyle birlikte ömürleri boyunca gözlerinden silinmeyecekti. 16. Sarı boyalı Avusturya arabalarının köprünün üstünden ilk geçtiği günden bu yana 20 yıl kadar olmuştu. İşgal altında 20 yıl. Çok uzun bir ay ve gün dizisi. Bu günlerin ve ayların her biri ayrı ayrı bakılacak olursa insana şüpheli, kararsız ve geçici şeylermiş gibi gelir. Ama bir bütün olarak bakılınca kasabanın hiç hatırlamadığı kadar uzun bir barış ve maddi gelişme çağı olarak görülür ve işgal anında henüz 20 yaşına basmamış olan kuşağın yarı ömrünü oluşturur. Bunlar öyle bir bolluk ve kazanç yıllarıydı ki anneler oğullarından söz ederken "Allah oğluma uzun ömür, sağlık ve bol kazanç versin" derlerdi. Bütün ömrü yokluk ve sefalet içinde geçmiş olan, şimdi de ayda 20 forint karşılığında belediyenin sokak fenerini yakan uzun Ferhat'ın karısı kocasından söz ederken "Şükür Allah'a, kocam belediyede aylıklı olarak çalışıyor" derdi. 19. yüzyılın son yılları işte böyle geçti. Büyük olaylara sahne olmadan heyecansız geçen yıllar nereye döküleceği bilinmeyen durgun akan bir ırmak gibi. Bu yıllara baktıkça insana öyle geliyor ki acıklı şikayetler köprünün yanındaki küçük kasabada olduğu gibi Avrupa halkının hayatından da silinmeye başlamıştı. Dünyanın bir ucundan bazen böyle sesler yükselecek olsa bile ya bize kadar gelemiyor ya da uzak ve anlaşılmaz şeyler gibi görünüyordu. Bunca yıl sonra bir yaz günü kapıya da tekrar beyaz bir kağıt üstünde resmi bir bildiri görüldü. Bu seferki bildiri kısaydı ve etrafı kalın siyah bir çizgiyle çerçevelenmişti. Majesteleri İmparatoriçe Elizabeth'in Cenevre'de iğrenç bir suikaste kurban gittiği ve Luceni adlı bir İtalyan anarşisti tarafından öldürüldüğü bildiriliyordu. İlan bundan sonra Avusturya Macaristan Krallığı'nın ve bütün ahalinin derin üzüntü ve nefretini belirtiyor, halktan sadık bir tebaası olarak imparatorluğun etrafında daha sıkı kenetlenmelerini istiyordu. Onların bu davranışı kaderin zalim bir darbesini yiyen hükümdara en büyük avuntu olacaktı. Bu bildiride Türk yazılarının bulunduğu taşın alt yanına vaktiyle General Filipovic'in şehrin işgal edildiğini bildiren ilanının bulunduğu yere yapıştırılmıştı. Bir imparatoriçeden ve bir kadından söz edildiği için halk bunu heyecanla okudu ama yakın bir ilgi ve büyük üzüntü göstermedi. Bu olay kasabada yalnızca bir kişinin üstünde büyük bir etki yaptı. Vişegrad'da bulunan biricik İtalyan Pietro Sola'ydı. Adam hem müteahhit hem duvarcıydı. Taş kırar, boya yapardı. Kısacası kasabanın kalifiye bir ustasıydı. Kasaba halkının Pietro Usta diye çağırdığı bu adam işgal zamanında gelmiş ve Stana adlı pek de iyi şöhreti olmayan fakir bir kızla evlenmişti. Kadın kızıl saçlı, şişman, adamdan iki kat uzundu. Ağır elli ve sivri dilli olarak tanınmıştı. Onunla hiç kavga etmemek daha hayırlı olurdu. Pietro Usta'ya gelince ufak tefek, biraz eğik yürüyen, yumuşak huylu, sarkık bıyıklı bir adamdı. İyi çalışır ve para kazanırdı. Zamanla gerçek bir Vişegradlı olmuştu. Yalnız o da Lotika gibi Sırpçayı doğru dürüst konuşmayı öğrenememişti. bir peri kadar becerikli olan elleri ve iyi huyu sayesinde kendini sevdirmişti. Bir atlet gibi kuvvetli olan karısına gelince ona bir çocuk gibi hem sert hem sevecen davranırdı. Pietrous da taşlarının tozundan üstü başı bembeyaz ve renk renk boya içinde kapıya gelip ilanı okuyunca şapkasını gözlerinin üstüne indirdi. Her zaman dişlerinin arasına sıkıştırdığı piposunu bütün gücüyle sıktı. İleri gelenlerden birine rastlayınca İtalyan olduğu halde Luciene ve iğrenç cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığına onları inandırmaya uğraşıyordu. Onu dinliyor, ona inandıklarını söylüyor ve onu yatıştırmaya çalışıyor. Zaten böyle bir şey düşünmemiş olduklarını söylüyorlardı. Ama o yine yaşamaktan usandığını, hayatında bir tavuk bile kesemediğini anlatıyordu. Bir insana, üstelik de bir kadına, hem de bu kadar yüksek bir kişiye nasıl kıyabilirdi? Sonunda bu korku onda gerçekten bir hastalık haline aldı. Kasabalılar onun bu telaşıyla cinayeti işleyenle, anarşistlerle bir ilgisi olmadığını kanıtlamaya çalışmasıyla alay etmeye başladılar. Kasabanın çocukları da hemen hain bir oyun icat ettiler. Bir tahta perdenin arkasına gizleniyor ve tam onun oradan geçtiği sırada Luciene diye bağırıyorlardı. Zavallı adam da eşek karılarının hücumuna uğramış gibi kendini savunmaya çalışıyor, şapkasını gözlerinin üstüne kadar indiriyor ve karısının geniş göğsünde rahat rahat ağlayabilmek için acele evine dönüyordu. Acı içinde utanıyorum, utanıyorum diye sızlanıyordu. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Hadi sersem, neden utanacakmışsın? Bir İtalyan imparatoru şeyi öldürdü diye mi? Varsın İtalyan kralı utansın. Sen kimsin ki utanabilesin? Onu sarsarak, yüreklendirmeye çalışan ve çarşıdan gözlerini yere eğmeden başı dik ve rahatça geçmesini öğütleyen karısına o boyuna utanıyorum işte diye yakınıyordu. O sırada yaşlılar da kapıya da oturmuş, gözleri yerde, hareketsiz Avusturya İmparatoriçesinin öldürülüşüyle ilgili gazete haberlerini dinliyorlardı. Bu haberler taşlı başların ve büyük insanların alın yazıları üzerine bir konuşma açılmasına neden oluyordu. Çarşının tanınmış ve itibarlı kişileri olan meraklı bir topluluğa da müderris Hüseyin Efendi anarşistlerin kimler olduklarını anlatmaya çalışıyordu. Bundan 20 yıl önce yine aynı kapıda çoktan beridir her biri kendi mezarlığında yatmakta olan Molla İbrahim ve Rahip Nikola ile birlikte Avusturyalıları karşıladığı zamanki gibi özenle giyinmiş, dimdik ve tertemizdi. Yüreği katı ve ruhu sert olanlar çabuk ihtiyarlamazlar. Kendisi hakkında yüksek kanısı 20 yıl içinde daha da derinleşmişti. Laf aramızda bilgin diye ün salmasına biraz neden olan kitap sandığı hala okunup bitirilmemişti. Kasabamızın tarihine 20 yıl içinde topu topu 4 sayfacık eklenmişti. Çünkü yaşı ilerledikçe kişiliğine ve geçmişine daha çok değer vermeye, çevresinde geçen olayları da o ölçüde önemsiz görmeye başlamıştı. Bir takım karışık el yazılarını okumaya çalışıyormuş gibi etkileyici ciddi bir tavırla alçak sesle ağır ağır konuşuyordu. Başka dinden olan bir kraliçenin kaderiyle ilgilenmiyor, onu sadece konuşmak için bir bahane sayıyordu. Onun yorumlamasına göre bu da kendi düşüncesi değildi, eski hocası Arap hocadan kalan kitaplarda okumuştu. Anarşist denen kimseler her zaman vardı. Dünyanın sonuna kadar da bulunacaklardı. Çünkü insanoğlunun alın yazısı böyle yazılmış. Kadir ve mutlak Allah bunu böyle uygun görmüştü. Her dirhem iyiliğin yanında iki dirhem kötülük vardı. Nefret olmadan iyilik, kıskançlık olmadan büyüklük olamazdı. Nitekim yeryüzünde küçük de olsa gölge vermeyen bir şey yoktu. Bu özellikle çok büyük, çok sofu, çok ünlü kişiler için kaçınılmaz bir şeydi. Cellatları da yanlarında şöhretleriyle paralel olarak gider ve fırsat kollardı. Yalnız bazen daha erken, bazen daha geç yakalardı. İşte bir örnek diyordu. Çoktan beri yeri cennet olan hemşerimiz Sadrazam Mehmet Paşa, Asaf'tan daha yetenekliydi, 3 padişaha hizmet etmişti. Bu üstünde oturduğumuz taşı da gücü ve dinine bağlılığı sayesinde yaptırdı. Ama o da anarşistlerin bıçağı altında can verdi. Bütün yeteneklerine ve bütün gücüne rağmen buna engel olamadı. Planlarının altüst olduğunu gören kişiler güçlü bir parti kurmuşlardı. Deli bir dervişin eline silah verdiler. Derviş sırtında cübbe, elinde tesbih, sadrazamla mahiyetinin yolunu keserek boynu bükük bir tavırla sadaka istedi. Sadrazam ona para vermek için elini cebine sokunca bıçağı sapladı. Mehmet Paşa böyle şehit oldu. Adamlar sigaralarının dumanlarını savurarak onu dinliyor, kah üstünde Türkçe yazılar olan dikili taşa, kah siyah çerçeveli beyaz bildiriye bakıyorlardı. Müderrisin her sözünü ve açıklamasını pek iyi anlayamadıkları halde onu dikkatle dinliyorlardı. Ve gözleriyle sigara dumanlarını izlerken duvardaki yazılarla bildirinin ötesinde bir yerde bambaşka bir hayat hayal ediyorlardı. Büyük yükselişleri ve büyük düşüşleri olan bir hayat. Büyüklüğün faciayla karıştığı bir hayat ve bir şekilde Kapıya'daki bu sakin ve tek düze yaşamları bu asalak hayatlarıyla denkleşiyordu. Bugünlerde gelip geçti ve Kapıya sohbetleri, şarkıları ve şakalarıyla yine eski yaşamına başladı. Az tanınmış yabancı bir imparatoriçenin ölümünü bildiren bildiri de güneşin, yağmurun ve tozların altında renk değiştirdi. Sonunda rüzgar onu yırttı, parçalarını kıyılara savurdu. Yaramazlar bir süre daha Pietro Usta'nın arkasından Luciene diye bağırmakta devam ettiler. Niçin bağırdıklarını ve bunun ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Bunu sırf çocukluğun saf ve duygulu kişilere takılmak, acı vermek isteğiyle yapıyorlardı. Daha bir süre bağırıp sonra sustular. Çünkü başka bir eğlence bulmuşlardı. Meydanlı Stana'nın en yaygaracı iki çocuğu yakalayıp bir temiz dövmesi de buna yardım etmişti. Bir iki ay sonra imparator çeninde anarşistlerin de adını ağzına alan kalmadı. Yüzyılın son yıllarında hayat artık tümden uslanmış, durulmuş gibi görünüyordu. Geniş ve tek düze akışıyla insanlarda umut uyandırıyor, önlerinde gözlerin erişemeyeceği kadar uzak bir geleceğe yönelen sakin bir çalışma yüzyılı açılıyormuş izlenimini veriyordu. Yabancı hükümetin bu durup dinlenmek bilmeyen çalışması onlara kazanç ve bolluk getirmesine rağmen, bizimkilerin güçlükle kabul ettikleri bu çalışma kasabanın dış görünüşünde de halkın giyiniş ve geleneklerinde de birçok değişiklik yapmıştı. Bu değişikliklerin sonunda profili sonsuza kadar aynı kalan köprüye de bulaşacağı çok doğaldır. Mutlu bir yüzyılın sonu ve birçoklarının duygu ve tahminlerine göre de daha mutlu bir yüzyılın başlangıcı olan 1900 yılı geldi. O sırada köprüyü gözden geçiren yeni mühendisler göründü. Halk artık onlara alışmıştı. Cepleri renk renk kalemlerle dolu, bu deri ceketli adamların bir binanın ya da tepenin çevresinde dolaşmasının ne demek olduğunu çocuklar bile biliyorlardı. Herhalde yıkılacak, kazılacak ve değişecek bir şey vardı. Yalnız köprüden ne istediklerini daha kimse anlamıyordu. Kasaba halkı için o sonsuza kadar değişmeyen bir şeydi. Tıpkı üzerinde yürüdükleri toprak ve başlarının üzerinde uzanan gökyüzü gibi. Mühendisler köprünün çevresinde döndüler, dolandılar, ölçüler aldılar, sonra çıkıp gittiler ve her şey unutuldu. Ama yaz ortalarında sular en alçak düzeye indiği zaman birden müteahhitlerle işçiler göründü ve aletlerini koymak için iğreti barakalar kurmaya başladılar. Köprünün üstüne eşya taşıyan vinçli aletler yerleştirildi. Onları harekete geçiren işçiler ufak bir tahta balkon içinde sütunların çevresini dolanabiliyor ve ellerindeki çekiçlerle çatlaklara ve aralarında ot fışkıran yerlere vuruyorlardı. Otlar yolundu, en küçük delikler bile kapatıldı. Kuş yuvaları çıkarıldı. En sonra suların zamanla kemirdiği temellere el attılar. Suyun akıntısı kesildi, başka yana çevrildi. Öyle ki kararmış, aşınmış taşlar ortaya çıktı. O irmeşe kazıkların da birkaçı eskimişti. 330 yıl kaldıkları suyun içinde kefe giden taş gibi olmuşlardı. Vinçler durmadan işliyor, çimento ve taş dolu kasapları indiriyor ve böylece akıntıya en çok uğrayan 3 orta sütun çürük dişler gibi dolduruluyordu. O yaz halk gelip Kapıya'da oturamadı. Köprünün çevresindeki yaşam da durdu çünkü her taraf çimento ve kum taşıyan yük arabalarıyla dolmuştu. Her yandan işçilerin sesleri, ustabaşıların emirleri duyuluyordu. Kapıya'nın üstü de bir tahta deposu haline gelmişti. Halk köprünün üstünde yapılan bu işleri hayretle seyrediyordu. Kimi şaka edip geçiyor, kimi eliyle belirsiz bir işaret yaparak yoluna devam ediyordu. Ama hepsi de inanmıştı ki yabancılar bunu da bir iş yapmış olmak için yapıyorlardı. Çünkü başka türlü yaşayamazdı. Bunu kimse açıkça söylemediği halde herkes böyle düşünüyordu. Kapıya'da oturmaya alışmış olanlar şimdi gidip Lotika'nın otelinde, Zarya'nın meyhanesinde ya da dükkanların tahta kepenkleri önünde oturuyorlardı. Bir yağmurun, bir afetin geçmesini bekler gibi köprüye yapılan saldırının sona ermesini, Kapıya'nın serbest kalmasını bekliyorlardı. Taş Han'la Zarya'nın meyhanesi arasında sıkışmış olan Ali Hoca'nın dükkanı önünde de köprü orada yandan görülüyordu. Sabah erkenden işsiz güçsüz iki Müslüman oturmuştu. Şundan bundan, özellikle köprüden konuşuyorlardı. Ali Hoca üzgün üzgün üstünde işçilerin karıncalar gibi kaynaştığı köprüye bakıyor, bir yandan da onların söylediklerine kulak kabartıyordu. Bu son 20 yıl içinde 3 kez evlenmişti. Şimdi kendisinden çok genç bir karısı vardı. Mahallenin dedikoducuları bu yüzden sabahları aksi olduğunu iddia ediyorlardı. Bu 3 kadından hayatta kalan 14 evladı vardı. Evde o kadar gürültü yapıyorlardı ki insanın kulakları uğulduyordu. Çarşıda şaka olarak hoca çocuklarını hepsinin adını bilmez derlerdi. Hatta bir hikaye bile anlatırlardı. Sözüm ona, hoca bir gün bir yan sokakta kendi çocuklarının birine rastlamış. Çocuk elini öpmek isteyince hoca da başını okşayarak sağ ol sağ ol demiş. Sen kimlerdensin bakayım? Hoca görünüşte pek değişmemişti. Yalnız daha şişmanlamış, yüzünün o kırmızılığı kalmamıştı. Artık eskisi kadar çevik adımlarla yürüyemiyor ve meydanın yokuşunu daha yavaş tırmanıyordu. Çünkü bir zamandan beri soluğu tıkanıyordu. Hatta uykuda bile rahatsız olduğundan gidip kasabanın doktoruna, Doktor Marovski'ye muayene olmuştu. Doktor Marovski yeni gelenler arasında görüştüğü ve değer verdiği biricik insandı. Doktor da ona hastalığı geçirmeyen ama dayanılır bir hale getiren haplar vermişti. Hastalığın Latince adını da öğrenmişti. Angina pectoris. Hoca yabancıların kasabaya getirdikleri değişikliklerin hiçbirini kabul etmeyen ender Müslümanlardan biriydi. Ne giyinişinde, ne anlayışında, ne dilinde, ne de ticarette. Bir zamanlar umutsuz bir savunmaya karşı durduğu gibi şimdi de aynı inatla Avusturyalı ve yabancı olan her şeye, çevresinde gördüğü her gelişmeye karşı geliyordu. Bu yüzden bazen kavga bile etmiş, para cezası ödemişti. Şimdi artık hayalleri kırılmış ve yorulmuştu. Ama karakteri Karamanya'yla Kapiya'da tartıştıkları zamankinin aynıydı. Her şeyde, her yerde tuhaf düşünceleri olan inatçı bir adamdı. Yalnız o ünlü açık sözlülüğü zamanla bir acılık, mücadeleciliği de karanlık bir keder haline almıştı. Öyle ki artık en şiddetli sözcükler bile onu tatmin etmiyor, ancak yalnızlık ve sessizlik içinde huzur bulabiliyordu. Zamanla bu hal hocada artıyor ve büsbütün dalgın düşünceleri oluyordu. İster mahallenin aylak insanları, ister genç karısı, ister sesleriyle evi dolduran çocukları olsun, artık kimseye ilgi duymuyor, insanların varlığı bile onu sıkıyordu. Güneş doğmadan evden kaçıyor, öteki tüccarlardan önce dükkanını açıyor, namazını kılıyor, kahvaltısını ediyordu. Dükkanın önünde geçenlerden ve işten sıkıldığı zaman dükkanın kepengini indiriyor, tabutum dediği küçük odaya çekiliyordu. Hoca içine süzülünce vücudu hemen hemen bütün odayı kaplıyordu. Orada üstü halıyla örtülü tahta küçük bir sedir vardı. Dizlerini büküp üstüne ancak oturabilecek kadar bir şey. Bir de üstüne boş kutuların, eski dirhemlerin ve dükkanda yeri olmayan çeşitli eşyaların sıralandığı birkaç raf. Bu karanlık, daracık yerde duvarlar ince olduğundan çarşının gürültüsü, atların tepinmeleri, satıcıların sesleri hep duyulurdu. Ona bütün bu sesler sanki başka bir dünyadan geliyormuş izlenimini veriyordu. Hatta bazen dükkanının önünden geçenlerin kendisi için söyledikleri iğneleyici ve alaycı sözleri de duyardı. Onları büyük bir hoşgörüyle dinlerdi. Çünkü onlar onun gözünde henüz sükunet bulmamış ölülerdi. Bütün bunları işitir ve daha saniyesinde unuturdu. Burada birkaç tahtanın arasında çoktan beri bozulmuş ve kötü yola sapmış olan bir hayattan büsbütün uzak, tamamen kendi düşünceleriyle çevrilmiş bir sığınakta bulunuyordu. Hoca burada kendine gelirdi. Dünyanın kaderi, insanların gidişatı üzerine olan düşüncelerine dalar, gerisini, çarşıyı, borçlarının ve kölelerinin ona verdikleri üzüntüleri, ona borcu olanları, güzelliği ve gençliği, birdenbire bir cehennem huysuzluğu haline giren fazla genç karısını, hatırladıkça korktuğu ve bir sultan hazinesine bile ağır gelecek olan çocuk sürüsünü unuturdu. Dinlenip kendini toparladıktan sonra sanki yeni geliyormuş gibi tekrar kepengi kaldırır ve dükkanı açardı. Şimdi de iki komşunun anlamsız sohbetini öylece dinliyordu. Çarşının ünlü işsiz güçsüzlerinden biri, hocanın ısmarladığı kahveyi yudumlarken "Allah'ın kudreti ve zaman neler yapıyor görüyorsun ya" dedi. "Pabuç çorabı aşındırır gibi taşı bile aşındırıyor. Ama Avusturyalılar buna da izin vermiyorlar. Her bozulanı hemen onarıyorlar. Arkadaşlarıyla aynı ayarda olan öteki de hadi canım dedi. Dirine dirine oldukça köprü de köprü olarak kalacaktır. Zaten ona ilişmeseler de o yine dayanacağı kadar dayanacaktı. Bu kadar masraf, gürültü, patırtı hep boşuna. Eğer Ali Hoca sözlerini kesmeseydi konuşmalarını daha bu biçimde sürdüreceklerdi. Ben de bu köprüye dokunmakla iyi etmiyorlar diyorum size. Bakın görürsünüz, bunun sonu iyi çıkmaz. Onu bugün onardıkları gibi yarın da yıkarlar. Rahmetli Molla İbrahim bana anlatmıştı. Bir kitapta okumuş. Canlı suya dokunmak, akıntısını değiştirmek çok günahmış. Ama Avusturyalılar bir şey çakıp bir şey yıkmazlarsa rahat edemezler. Ellerinden gelse yeryüzünün bile altını üstüne getirirler. Adamlardan biri köprüyü tamir etmelerinin hiç de fena olmadığını söyledi. Bu köprünün ömrünü uzatmasa bile bir zarar da vermezdi. Hoca öfkeyle sözünü kesti. Zarar gelmeyeceğini nereden biliyorsun? Sana kim söyledi? Bir kelimeyle şehirlerin yıkıldığını bilmiyor musun? Bu dünya Allah'ın sözüyle kurulmuştur. Eğer okuman yazman olsaydı ki yok, bu yapının başka yapılara benzemediğini anlardın. Onlar Allah sevgisiyle, Allah'ın inayetiyle yapılmış şeylerdir. Bir çağ gelir, onu bazı insanlar yapar, yine bir çağ gelir, başkaları yıkar. Taş Han üzerine ihtiyarları neler anlattıklarını biliyor musun? Koskoca imparatorlukta bir eşi daha yokmuş. 1000 yıl durabilirdi, oysa bal mumundan yapılmış gibi ortadan siliniverdi. Şimdi de onun bulunduğu yerde domuzlar homurdanıyor. Nemselinin borusu ötüyor. Öteki savunmaya kalktı. Ama ben diyorum ki, düşünüyorum ki,